Ayrım 14, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt, Erol Toy, sayfa 201. Selamlık kapısından girdiğinde Kamil Çavuş boğazını omzuna ovuşturuyor, durmaksızın tepinerek korkuyu öfkeye dönüştürüyordu.
Haramzadeler, yediğiniz içtiğiniz gözünüze dizinize dursun. Leş gibi yatmakla namusumuzu korumaya zaman bulamamaktasınız. Tezden defterinizi duracağız. Tezden her birinizi yataklıkla suçlayıp kadılığa vereceğiz.
Murtaza Ağa yerlere değine eğilerek, haklısınız efendimiz dedi. 100.000 kez eğittik kapıda gözcü duranlara. Bilmediğiniz birini içeri sokmayın. Ne var ki onu da yıkmışlar, nice becerdiler, bilmemekteyiz. Şeytan bunlar efendimiz. Kafasında yumruk büyüklüğünde bir şişle yatmakta. Kendine gelen de soruşturacağız. Ve dahi suçu var ise hem sizin nimetinizden mahrum kalacak, hem de kendi elimize teslim eyleyeceğiz kadılık divanına.
Gitti, varımız yoğumuz gitti. Nice bir altının var ise kaptı alacaklar. Bunun öcünü almak gerek, tez atlanın. Tez varıp hanları dolanarak yakalayın tümünü. Nice ise kale kapıları kapalı, niksarlı olduklarını sanmamaktayız, durmayın.
Murtaza Ağa yanına aldı, 6 sekmanla sabaha değin bütün hanları dolandı. Devşirdiği bekar uşaklarının tümünü çavuş konağında toplayarak titrete titrete sabah aydınlığıyla birlikte kadı divanının önüne çıkardı. Niksar kadısı Yakup Efendi karşısına hırsızlık ve baskıncılıkla suçlanarak getirilenlere şöyle bir baktı. Sonra Murtaza'ya, siz bunları bilmekte tanımakta mısınız diye sordu.
Bizi kapamışlardı efendimiz diye eğildi Murtaza. Kimseyi görmedik. Yalnız efendimiz Dizdar Kamil Çavuş Hazretleri hanlardakilerin toplanıp katınıza getirilmesini ve dahi suçların cezalandırılmasını buyurdular da.
Kendileri neredeler?
Konaktalar.
Kendilerinden başka tanık var mı?
Bir de cariyeler görmüşler efendimiz. Lakin çok korktuklarından tariflerine pek inanılası değil. Ama bunların tümü kimliklerini, soylarını gerektiğince söyleyemediler.
Kadının kendilerine baktıklarına gören devşirme sanıklar boyunlarını bükerek, "Biz suçsuzuz efendimiz. Uyumaktayken sarsıp kaldırdılar." diye birbirlerini tamamlayan mırıltıları bir anda divanı kapladı. Tam kadı Kamil Çavuş'un çağrılmasını buyuracağı sırada yuvarlanarak geldi Dizdar.
Efendimiz bağışlayın diye divan durdu. Bunlar gece konağımızı basıp bizi yaraladılar. Yaralarımızı tımar eyleyip öyle seyirttik.
Bunlar mı diye sordu kadı.
Bunlara benziyorlardı efendimiz. Lakin sırtlarında lata, ellerinde pala var idi.
Bir iyice bakın, içlerinde tanıdığınız var mıdır?
Kamil Çavuş tek tek önlerinde durarak baktı devşirme sanıklara.
Benzemekteler efendimiz, tümü genç.
Tümünün giysisi bizi basanlarınkine uygun. Ne var ki latasız ve dahi palasızlar. Biz de bunu düşündüğümüzden hancılarını çağrıladık. Aseslerimiz ve dahi muhzırlarımız neredeyse gelirler, az biraz bekleyelim.
Sözünü bitirmeye kalmadı, Nalbant ahisi Kadir Bali ile Sabri Usta sükun ettiler. Kadir Bali kendi konuklarını görür görmez, nice bir zamandır hanımızda kalmaktalar diye tanıklık etti. Hiçbir aykırı işlerini görmedik. Sabah geldiğimizde baskına uğramış gibi bulduk hanımızı. Kapı kırılmış, her bir yan araştırılmış idi. Kapının dıştan kilitli olduğuna bile bakmamışlar. Zararımızı saptayıp katınıza başvuracak idik. Muhzır Ağa gelende her bir şey anlaşıldı. Biz de hanımızı basanlardan davacıyız efendimiz. Kadının yayvan gülümsemesinden ikircimlendi Murtaza. Kamil Çavuş davanın kendine karşı yürümeye durduğunu hemen sezinledi.
Bir yanlışlık olsa gerek efendimiz diye alttan aldı. Sekbanlarımız hemen ardları sıra atlandılar. İz sürerekten baskın verdiler. Ancak biz de pek benzetmemekteyiz.
Baka Çavuş diye sertlendi bu kez kadı. Bunca Adem'i uykusundan kaldırıp devşirtmekte, kent içinde bizden habersiz kolluk görevine çıkartmaktasın kapın kulunu. Kadir Bali ile Sabri ahilerin hanlarını bastırmakta, kırdırıp döktürmektesin. Sonra karşımıza geçip benzememekteler diye tanıklığa durmaktasın. Benzeyip benzemediklerine bakmadan mı dövdürdün her birini bu yoksulun?
Dövülmüş olmaları mümkünsüz efendimiz. Devşirilirken direnmiş olsalar gerek.
Direnen de haksız mı? Varıp uykusunda sangı bengi etmektesiniz ademleri. Önderi yarılsa ya da can havliyle kalkıp kıyama dursalar sorumlusu kim? Koca kentte adaleti yerine getirmekle bir başınıza siz mi soyunmaktasınız? Dişe diş mi bu devletin işi? Öyle mi yürütülmekle bellemektesiniz?
Ama efendimiz biz soyulduk, hanemizde nice bir akçemiz ve dahi altınımız var ise alıp gittiler ve dahi konağımızı basıp namusumuzu payimal ettiler.
Bunu bunca Adem'in günahına girdikten sonra mı düşünmektesiniz? Divan ne güne durmakta? Bilmemekte misiniz ki ilhak-ı hak şer'an yasaktır? Neden varıp gelmediniz katımıza? Neden bildirmediniz yakınmanızı? Ve dahi bizden istemediniz gerekli olanı?
Bağışlayın efendimiz, bir şaşkınlıktır ettik diye iyice yumuşadı dizler.
Biz değil, uykusunu böldüğünüz bu suçsuzlar bağışlasın sizi.
Derken birden kesti. Kadri Bali ile Sabri Usta'ya dönerek,
zararınız nedir, belirlediniz mi?
Bizimki kırılan kapının onarımı, samana karıştırılan yem ve dahi bir iki kırık dökükle 30 akçeyi bulur efendimiz dedi Kadri Bali. Bizimki de bir o kadar diye tamamladı Sabri Usta.
Siz ne gibi işlerde çalışmaktaydınız diye sanıklara sordu kadı.
Yapı işlerinde diye yanıtladı biri. Ötekiler de yanıtı onayladılar. Hancılara bakarak doğrulattıktan sonra
birer altın hancı ahilerine, beşer akçada bu suçsuz insanlara ödeyeceksiniz. Sizi bağışlayalar. Her birine zararının iki katı hüccet biçtik. İlk kez böyle davrandığınızdan. Bir dahi yinelenir ise ayrıca hane basmaktan, erinç bozmaktan ve dahi kendini devlet görevlisinin yerine komaktan bütün ademlerinle birlikte tutuklar, cezanı da çok yükseltiriz. İmdi hüccet yazıla ve dahi cerimesiyle birlikte ceza hemen ödene
diyerek şeriye sicilinin üstüne kapaklanan ket hüdasına baktı kadı. Kamil Çavuş kuşağından çıkardığı dört altını defterin kıyısına bıraktı, hücceti eline aldı. Yerlere değin eğilerek kadıyı selamladıktan sonra dişlerini sıkarak dışarı uğradı. Ket hüda cerimeleri dağıtmaktayken Murtaza'nın kolunu sıktı Kamil Çavuş.
Bunlar bize düşman sekmanbaşı. Bunlar bizden öç almaktalar. Soyguncunun yerine soyulanı cezalandırmak bir nice iştir, göstermemiz gerek. Tezden atlanalım ve dahi İstanbul'un yolunu tutup durumu bir güzel anlatalım diyerek konağına doğru seyirtmeye başladı.
Francesco Kronolu geceyi Sultan Selim imaretinde geçirdikten sonra kervansarayın kapısı açılır açılmaz yola düştü. Kervanlar ardı sıra yük sarınıp yürüyene Yazid Irmağı'nı Tavra çayını açtı. Kemerli köprülerin üstünde atının nal sesi kulaklarında zongladı. Gün doğmak üzereyken Barit kapısının önüne vardı. Kale kapıları ağır ağır açılmaktayken Süleyman Amantana'nın dolabına vardı. Oğlu İsa ile karşılaşınca afalladı.
''Bağışlayınız, bendeniz Süleyman Amantana efendimizi aramaktaydım. Yanlış gelmiş olamam, burasını gösterdiler.''
''Yanlış gelmediniz.'' dedi İsa, ''babam hasta.''
''Hasta mı, eyvah!'' Duraldı birden yere baktı. ''Şey, geçmiş olsun.'' diye düzeltti. ''Mutlaka kendisiyle görüşmek gerekmekteydi.''
''Görüşmekte bir sakınca yok efendim. Çok yaşlandığından zaman zaman yatmaya zorlanıyor. Sizi tanımakta, vedayı beklemekte mi?''
''Beklemekte olduğunu sanmamaktayım efendimiz. Tanıdığına, daha doğrusu efendimi tanıdığına kesin gözüyle bakabilirsiniz.''
''Efendiniz?''
''Prens Nassi, Nakşe Dükası ve dahi Sarrafbaşı.''
''Bildik, sizi tezden babamıza götürelim. Anlaşılan önemli bir iş. Bizi ancak önemli işlerde kullanır efendimiz.''
İsa Francesco'nun kasılmasına baktı bir an. Başını salladı, yüzüne bir gülümseme ile önündeki defteri kapadı. Mümkün olduğunca tez davranarak demir sandığa yerleştirdi. Kocaman demir kapılar için kullanılan anahtarı çıkardı, sandığı kilitledi. Anahtarı kuşağının arasına sokarken doğruldu.
''Buyurunuz, eve kadar zahmet edeceksiniz.''
''İstanbul'dan buraya geliriz efendim, zahmetin sözü mü olur?''
Başını salladı İsa, yan yana yürümeye başladılar. Sokakları Nur al-Din Kulesi'ni, İpek Hanı'nı geçtiler. Nur al-Din Darul Hadis'inden sağa saparak akbadanalı geniş duvarlı düz tavanlı evlerin arasındaki sokaklara girdiler. Birden yükselen kalın duvarların ortasındaki küçücük kapıya yanaştı İsa, çevirdi tokmağını. İçeriden bir çıngırak sesiyle kapının açılması aynı anda duyuldu. İlkin aralanan üstü yuvarlak kapı İsa'nın yürüyüşüne uygun biçimde ardına değin açıldı. Kollarını koltuk altlarına kavuşturarak eğilen kırmızı kuşaklı, kırmızı cepkenli, mor ipek mintanlı zenci köle arkalarından kapıyı kapatarak adımladı. İsa yol göstererek Francesco'yu babasının odasına götürdü. Önce kendisi girdi içeri. Francesco ellerini cübbesinin yenlerine sokarak beklemekteyken kapıyı açarak buyur etti. Birlikte girdiler. Eğildi Kronolu, yerden şövalye selamıyla doğrulurken, ''Geçmiş olsun efendimiz.'' dedi. ''Sizi rahatsız etmek istemedim. Ancak uzaktan gelmekteyim. Ve efendimizin sizin görüşlerinize ve dahi önerilerinize çok gereksinimi var.''
''Zararı yok efendim.'' dedi soluk sesiyle Süleyman. ''Hoş geldiniz. Hemen geldiğinize de pek iyi ettiniz. Buyurun oturun.''
Sonra kapıdan çıkmaya yönelen oğlunu durdurdu.
Sen de bizimle kal. Bu işin izlenmesi uzun sürebilir.
İsa şaşkın şaşkın baktı babasının yüzüne. Adam ilk kez geliyordu buraya. Efendisinin adını duymuşluğu vardı. Ama hiçbir zaman hiçbir yerde babasının ortak iş tuttuğunu sezmemiş, görmemişti. Bildik bildik kalmasını istemesi neyin nesi olmakta düşüncesiyle şaşkınlığını aktardı babasına. Süleyman gülümseyerek, "Her bir şeyi izlemeye koşulusun oğlum," dedi. "Her bir şeyi yeterince izleyip bilgilendiğin zaman dünyanın sanıldığından küçük olduğunu da görürsün. Bir kez de bunu gördün mü işleri de insanları da yönetmek kolaylaşır."
İsa da Kronolu'nun yanına oturdu. Bir cariye şerbet koşturdu. Francesco şerbetini yudumladıktan sonra, "Efendimiz," diye söze girdi. "Efendim bildiğiniz üzere Nakşe Dükalı'nı aldı. Bendenizi de orada görevli kıldı. Ancak sizin yardımınıza gereksinimi var. Adayı şimdilik bir basmak olarak kullanmak niyetindeler. Asıl düşüncelerini size bildirmekle görevliyim. Düşünmekteler ki Nakşe küçük bir yerdir. Ama Kıbrıs öyle değil. Eğer orasını Osmanlılara aldırabilirse düşlerinin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Biliyorsunuz Kıbrıs uzanan burnuyla mevhut toprakların kapı komşusu. Atalarımız da Sur ve Saydı'dan yola çıktıklarında ilk durak orayı benimsemişlerdi. Ama Romalılarla Ardılları kitlimimizi değiştirdiler. Olsun, yeniden geliştirmek bizim üstümüze görev. Bir kez orasını merkez edindikten sonra eski topraklarımıza yerleşmek eskisi kadar zor olmayacak demekteler. Şimdiye bu düşle yaşadılar Efendimiz. İlk adım atıldı. Sonrasına da güvenleri arttı böylece.
Anlamaktayım, dedi Süleyman. Nasri karındaşımız Portekiz'den buraya adım adım sokulmayı kurmaktaydı. Şimdi işini kolaylamış görünmekte. Ancak Kıbrıs'ın alınması o denli kolay değil. Bize öyle gelir ki sultanın bütün dengeleri hesapladıktan sonra kendisinin karar vermesi gereken bir iş. Neden derseniz, Mizrahi Ahi'nin bildirdiğine göre ahiler yakınmaya durmuşlar. Adaların verimli olmadığını, tersine devlet sancağını diktikçe ticaret yollarının ve dahi olanaklarının daha da azaldığını söylerler imiş.
Şimdi ahilerin sözü geçmemekte ki Efendimiz.
Geçmemekte ama paranın sözü her zaman geçerlidir Francesco. Ahilerin yerine ticarete soyunan yeni yetmeler de yakında aynı savı ileri sürmeye başlarlar. Sonuç aynı ise kişilerin değişmesi anlam taşımaz. O zaman sultan böyle bir işe kalkışır mı?
İşte benim asıl bildirmek istediğim de bu Efendimiz, dedi çevresine bakınarak Francesco. Efendim Safo aracılığıyla Sultan Selim'in yakınları arasına girdiler. Şehzade Bayezid'in satın alınıp öldürülmesinde Şah Tahmasp'a verilen altının hemen hemen tümü bizim dolaptan çıktı. Hele şehzadenin verdiği 100.000 altını olduğu gibi efendim verdi. Hem de hiçbir bono almaksızın. O yüzden ilişkileri çok iyi. Ve bir kez tahta geçtikten sonra efendimin kışkırtmasına yatacağı kesin gibi.
Doğru, Safo'yu unutmuştuk. Efendinin bekleme yeteneğini de. Doğrusu iyi düşünmüş. Şimdi bizden istediği nedir?
Sizden istediği efendim, şimdiden bazı tüccar gemilerinin Kıbrıs'a uğramasını sağlamanız. Böylelikle gelirini yüksek göstermek olanağını bulacaklar.
Peki, Venedik buna razı gelir mi? Daha biz davranmadan Doge yasağı bastırıverir.
O yüzden size başvuruyoruz ya efendimiz. Sizin önerileriniz Venedik uyruğu kişilerce yerine getirilirse kitlimin geliri artar. Böylelikle iştah kabartıcılığı da.
Ya sonrasında yasak koyarlarsa?
Sonrasında yasağı kırmak bize düşüyor efendimiz. Şimdi örnek vermeye yarasın da.
Peki biz elimizden geleni yaparız. Bunun karşılığında asıl uğrakçılara bir pay düşünülmekte mi?
Evet efendimiz. Efendimiz buyurdu ki oraya uğrayacak her tüccara dilediğince borç yazabileceksiniz. Sizin gereksinmeleriniz tarafımızdan karşılanacak. Bunun için de bendenize bir açık bono verildi. 100.000 altına kadar dilediğinizce kullanabileceksiniz.
Biz elimizden geleni yaparız Francesco. Düş yalnız efendinin değil, ancak bağlantı kurulurken sağlam gerekçeler de oluşturulmalı. Nakşe yol üstünde, orası ikinci durak mı olacak? Yoksa istenen Salt Kittim limanları mı?
Nakşe önemli değil efendimiz. Biz oraya geçici gözüyle bakmaktayız. Şarap üretmek diye birkaç usta yerleştirdik. Bağ bozumunda yardım diye insan yollayacağız. Böylelikle küçük bir koloni oluşturacağız. Ama yerleşmemeleri için de elimizden geleni yapacağız. Asıl yurt kutsal topraklarımız ya da Kittim olacak. Oradan buraya geçmek zor değil. Ama zamanı konusunda hiçbir varsayım ileri sürülmedi.
Anlaşıldı. Bono'yu oğluma verin. Karşılığında bir şey istenmekte mi?
Hayır efendimiz, Hiram ustamızın torunundan istenen yalnız destek ve düşüncelerimizin olumlu olduğunu gösterir onaydır.
Düşünceler yerinde dedi Süleyman. Uygulama için aynı sabırla beklenirse bir gün kutsal topraklarımızda vaat edilen biçimde toplanırız. Bunca yüzyıl beklemişiz. İlk kez bize ait bir yer olmakta. Bir küçük ada, bir hanamlık dukalık. Ama kovulmuş ve dahi ezilmişliğimizin kırılmasıdır bu. Umuttur daha doğrusu. Ve madem bir kez umut vardır, gerçekleşmeye yönelindi demektir diyerek doğruldu Süleyman. Canlanmış, gençleşmiş, neredeyse düşün ardınca yürüyüp gidivermişçesine kollarını açmıştı. Belki bononuz kullanılmayacak bile ama düşünüz bize geçti. Duyduğumuz Sultan Selim şaraba düşkün imiş. Şimdiden az biraz Kıbrıs şarabı ile sulayalım düşlerimizi. Ötesinde bir sözümüz var efendine, parasının tümünü İstanbul'da tutmasın. Osmanlı yasaları darda kalan Hakan'a varsıla saldırma hakkını verir. Nice bir yerleşip yasalar çıkarsalar da bunu böylece bilmeli ve dahi düşlerimize harcanacak altınları bir çırpıda kaptırmamalı.
Bunu kendilerine daha önceden de buyurmuşsunuz efendimiz, haber vermemi söylediler. Belli bir toplamın üstündekini sürekli değişik yerlere aşırmaktalar. Paris'te eski elçi Daramon ile kurdukları banka Fransa'nın öteki kentlerinde de yayılmakta. Şimdi de İngiltere'ye el atmayı düşünmekteler. Flemenk ya da Avustralya'ya da ulaşabilirlerse bir iyice dağıtmış olacaklar. Hem denge bakımından hem işlerin birbirine bağlanması bakımından bunun yollarını araştırmaktalar.
Edirne'de Nuh Ağa vardır. Yeniçeri çavuşluğundan gelir ama kısa zamanda büyük bir yetenek ortaya çıktı. Viyana ve dahi Anvers ile iş tutar. Elbette bizimle de. Onun Viyana aracısıyla ortaklıkta yarar var deriz. Üstelik o da bizdendir. Rosie'lerden olur. Sağlam bir Adem biliriz. Bizden Nuh Ağa'ya, ondan da Rosie oğlu İshak'a selam götürülür ise sanmaktayız ki amaca ulaşıla.
Sağ olunuz efendimiz. Bunca işi bunca zamanda bitireceğimi bilmezdim. Bunlardan biri için bile biz aylarca uğraşır bir sonuç alamayız çok zaman.
Adamıyla alışveriş yapmadığınız an olacak ama bizimle öyle değil. Az önce dedik ki oğlumuza her bir şeyi izlediğinde dünyanın onca büyük olmadığını görürsün. Siz de bilirsiniz bunu. Bilmeniz gereken azından. Pek çok şeyi düzene soktuğunuza bakılırsa öyle olmalı. Bize gelince bundan öte Sur ve dahi Sayda topraklarında mümkün olduğunca yer tutabilmek amacıyla Can Polatoğlu'nun önerisini kabulleneceğiz. Kaç zamandır hazinedarlığını vermeyi istemekte. Böylelikle gerektiğinde Nassi dolabıyla bağlantı kurulur ve dahi özel dirlikleri olduğundan o bölge üstündeki yerlerin kaptırılmaması sağlanır.
Tamam efendimiz, demek ki efendim Can Polatoğulları'nı destekleyecek orada.
Biz de eteklerini tutarız. Böylelikle kutsal topraklarımız hazır lokma gibi düşlerimizin bekçiliğini yapar.
Ellerini çırptı. Artık bunca olumlu görüşmeden sonra bir yemeği hak ettik. Şöyle görkemli bir şölen sofrası kurduralım. Baba dedi, deminden beri hiç karışmadan dinleyen İsa. Biliyorsunuz doktor size perhiz verdi. Şölen sofrası sonraya kalsa da olur.
Olmaz oğlum, bundan ötesinde ölünebilir bile. İlk kez bir Yahudi kontluğu kurulmakta, hem de Akdeniz'in ortasında bir yerde, yol kavşağında. Bu ne demektir, bilmekte misin sen? Papa engel olmasaydı daha küçük bir adaya razıydık. Engel oldu da ne oldu? Bu Yosef gerçekten prensliğe yaraşır bir genç çıktı. Adım adım ilerleyerek dinlerin yasağını kırdı. Kolay değil, Hristiyanlıkla Müslümanlıkla bize karşıdır. İkisi de kovulmuşluğumuzu kutsar. Şimdi Osmanlı'nın en büyük hakanlarından biri bu yasağı kırdığına, ondan sonrakine de şimdiden elimiz ve dahi ayağımız bulunduğuna göre ölmenin zamanıdır.
Deminden beri coşkun konuşmasını bekleyen cariyesine baktı.
Tez ol kızım, bize öyle bir sofra donat ki hurma şarabının süzmesi bile bulunsun.
Ama efendimiz, doktorunuz gelecek az sonra diye saygıyla eğildi cariye.
Sait diye bağırdı Süleyman. Zenci daha sesinin yankısı bitmeden girdi, selamladı. Doktorumuz gelecek imiş. Gelir gelmez kıçına tekmeyi vur ve daha içeri alma.
Sonra cariyeye baktı.
Hadi Sait'in tekmesini yemek istememekteysen sen de sofrayı kur.
Galata'da St. George Hanı'nın Nassi dolabında yerlere kapaklandı Kamil Çavuş. Nassi yaban yaban baktı adama ilkin. Sonra anılarını yoklayarak güçlükle bulup çıkardı kimliğini. Başını kaldırır kaldırmaz,
''Niksar'dan gelirsiniz hem mi Çavuş karındaş?'' diye yokladı.
''Evet efendimiz.'' Doğrulmasıyla derin koltuğa oturdu Kamil Çavuş.
Durumu bir de kendi ağzımdan aktarırsam efendimizin gönlüne kesin kanıt getiririm diye düşündüm.
Hoş geldiniz, çok bir iyi ettiniz.
Bildiğiniz gibi efendimiz, Suhde tayfası cin tayfasını aşmış bulunmakta. Eskiden salt köyleri basmaktalardı. Oradaki sekbanlarımızı, naip ve dahi nakiplerimizi hırpalayıp yoldaki sarrafları soymakla yetinirlerdi. Ne var ki gayrı bir iyice azıtmış bulunmaktalar. Ol gelip kentleri bile basmaktalar. Konağımız az biraz kent kıyısında olduğundan biz de baskına uğradık. Buyruğunuz üzere Rum eyaletinde Kevork sarrafa götürmek üzere derlediğimiz nice bir altın var ise çekip aldılar. Namusumuzu ayaklar altında ezdikleri yetmemekte gibi malımızı da soydular. Kadıya vardığımızda bazı işsiz güçsüz sergerdeyi rahatsız ettiğimizden cezaya uğradık. Sanki soyulan değil de soyguncuymuşçasına hakaret ettiler. Bütün bunlar göstermekte ki efendimiz birbirleriyle bağlantılıdırlar. Kadılar bizden öç almak adına adaleti bir yana koymuş bulunmaktalar. Çaresiz kaldığımızda durumu size sunmaktan öte bir şey düşünmedik.
Eyvah dedi üzünçlü üzünçlü Nasi. Kevork karındaşımız Sivas gümüş iltizamını alacak idi. Noksan kaldıysa güçlükle karşılaşması olasıdır. Keşke haberimiz olsaydı.
Biz bunu bildiğimizden bonalarımız karşılığı borca girip henüz soyguna uğramamış yoldaşlarımızdan verilmesi gerekeni sağladık efendimiz. Ne var ki bir ademimiz bile soyulursa bundan öte size borcumuzu zamanında ödeme olanağından yoksun kalırız.
Oh, iltizam alındıysa ötesini kolaylarız. Siz buyurun bizde kalın. Karşı yakaya vardığınızda yaban davranabilirler. Konağımız konuk ağırlamaya alışkındır.
Sağ olun efendimiz. Biz veli nimetimiz Ferhat Paşa'nın dairelerine varacağız. Bir de kendilerine anlatalım ki tezden bu işe çare aranmasına sıvansınlar. Yok ise kısa zamanda Anadolu'nun içindeki zaimlerin ve dahi tüccarların tümü elindekini avucundakini kaptırıp hiçbir ödevini yapamaz duruma düşecekler.
Haklısınız. Her yerden aldığımız haberler bunu doğrulamakta. Tezden çaresine bakılmak gerekli.
Yalnız Doğu eyaletlerinden bir gemi dolusu zaim ve dahi tüccar idik efendimiz. Belki yarın eteğinize gelip bağışınızı dileyecekler. Ben ilkin size geldiğimden öncüyüm. Onlar ilkin kendi paşalarına varıp uyarmayı dilediler.
Siz çok bir iyi ettiniz çavuş dedi Nasi. Bu eşkıyalığın önüne her yandan birden geçilmeli. Öyleyse yarın teşrif buyurun. Ötekilerle birlikte yapılması gerekeni kararlaştırıp davranalım.
Sağ olunuz efendimiz, azarınıza hazır beklerdik.
Azara gerek yok ki, canı yananı bir kez daha yakmak bizim işimiz değil. Tersine size yapabileceğimiz yardımı düşünmekteyiz. Kışkırtılmış ademlerin soyduğu bir kişiye yardım geleceğimizin koşullarından biridir. Tasalanmayınız ve dahi bu işin üstesinden gelinme yollarını araştırınız yeter.
Kamil Çavuş yığılırcasına oturduğu koltuktan canlanarak kalktı. Yerlere değin selamlar vere vere geriledi. Dincelmiş, çaresizliğinden kurtulmuştu sanki. Yol boyunca gemideki öteki zaimlerle konuşmalarını aklından geçirerek atlandı. Bizden iyisini bilenler var demek. Bir bildiği bir güvendiği olmasa bizim gibi yerlere yatıp dönmesi gerekmez mi? Gerekmediğine göre çıkaracağından emin olmalı. Nasi Kamil Çavuş'un gittiğine güven duyar duymaz arka kapıdan çıktı. Hazırlanan atına bakmaksızın yüklendiği bir heybe ile kıyıya indi. İskelede buyruğunu beklemekte olan kayığına atladı. Hamlacılar efendilerini kayıkta görür görmez küreklere asıldılar. Üsküdar iskelesini aşarak Rüstem Paşa Sarayı'nın iskelesine yanaştılar. Kapıcı Nasi'yi görür görmez selama durdu. Denize değin inen çiçek tarhlarının arasında dolana dolana saraya değin çıktılar. Paşa'ya çoktan haber verildiğinden selamlığa alındı Nasi. Postun üstünde bağdaş kuran paşa sevecen gözlerle karşıladı sarrafı.
Kendinizi özletmeden cemalinizi göstermemektesiniz çorbacı dedi yanına otururken. Biz de haber salmayı düşünmekteydik.
Efendimiz buyruklarınız maaşımız üstüne olan da rahatsızlık vermekten çekinmeyiz.
Siz devletin sorumunu omuzlamış kargaşa ile uğraşmaktayken biz gelip işinizin arasına bağışladığınız dostluğun gereksizliğini sokmak dilemezdik. Ne biçim sözler etmektesin çorbacı? Siz bizim kötü günümüzde dostluk eden nadir kişilerdensiniz. Size açık olmayacak da gönlümüz mansıp ardındakilere mi açılacak?
Devletlinin işi devleti yönetmek olan da efendimiz yerine göre dosta, yerine göre iş sahiplerine bağış sunması kaçınılmaz. Bizimki salt dostluk ve dahi hizmetkarlıktır. Oysa devlet görevi yükümlenenler sizin aydınlığınıza çok muhtaç bulunmaktalar.
Demek ki bu geliş iş geliş öyle mi? Biz de özleme dayanamayıp gelindi sanısıyla sevinmekteydik. Neyleyelim? Eski ve daha içten dostlarımız da işle seviyi birbirine karıştırmaya başladılarsa bize de isteklerini gidermek düşmekte öyle ya.
Haşa efendimiz, bilmekteyiz ki sizin çalışmadığınız zaman yoktur. O yüzden sık sık katınıza varıp hoşgörünüzü kötüye kullanmaktan sakınırız.
Sakınmayın Yosef karındaş, konağımıza kimsenin uğramadığı zamanlarda en sık gelen sizdiniz. Hem de satacak malımız yok iken kuşağı dolu gelen tek kişiydiniz. Şimdi bize yanaşan bol alınca ayağını kesene güvenimiz hep tam olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Buyurunuz, dileğiniz neyse çekinmeden belirtiniz.
Efendimiz, eyalet merkezlerindekilerden sonra sancak merkezlerindeki ajanlarımız da sökün etmeye durdular. Medrese suhtesi ahaliye haksızlık edildiği gerekçesiyle dirliklerini basmakta, ademlerini öldürmekte ve dahi altınlarını soymaktaymışlar. Köylüyle tımarlı eskileri ve dahi ahiyan borçlarını ödeyeceklerine suhteyle ortak tüccarı soydurmaktalar. Bu durum sürecek olur ise hem onların elde ettikleri gelir kapısı kapanacak hem de destek yoluyla bizim sağladıklarımız sona erecektir. Bunun çaresini de ancak efendimiz gibi her tedbiri zamanında düşünen yüce devletliğimiz bulabilirler.
Bu söylediklerini bize yazı ile yineletebilir misiniz?
Zaimlerin çoğu İstanbul'da bulunmaktalar efendimiz. Dinlemekteyseniz kapınıza gönderelim. Diler iseniz divana varıp yakınmalarını ağızdan ve dahi mühürlerini basaraktan belirsinler.
Öyleyse haftaya ayak divanına nice bir adem yollar isen tümünün yakınmasını bir dilekçe halinde efendimize sunarız. Gayrısını kendileri kararlaştırıp gerekeni buyururlar, tasanız olmasın.
Size güvenen tasalansın, olası mı efendimiz? Kaygının gölgesi bile yanımızdan geçemez. Zeljeniça üzerinde bir köprü ısmarladığınızı duydum. Sevabınızın yardakçısı olmayı bağışlamıştınız bana. Hazinedarınıza 5000 dukat sunsam ortaklığımı hoş görür müsünüz?
Her hayrımızda ödenmez borç altında bırakıyorsunuz bizi çorbacı. Hem de tam hayra harcanacağın niteliğini düşünmekteyken. Bağışınıza bereket. Tezden köprü harcamasına gönderilmesini buyuracağız.
Oh sağ olun efendimiz. Tanrı ömrünüzü ve dahi hayratınızı bol etsin.
14. ayrımın sonu. Sayfa 216.